Ayrım 47.
Sayfa 793. Ayrıca duyduğuma göre aşkın okları genç kızların edep ve iffetinde körleşirmiş. Ama bu Altisidora'da oklar körleşmekten çok keskinleşmiş galiba. Şunu bil ki Sancho, dedi Don Quixote, aşk işlerinde ne saygı ne de mantık sınırlarını gözetir ve tıpkı ölüm gibidir. Yoksul çoban kulübeleriyle kralların görkemli sarayları arasında bir ayrım yapmadan saldırır. Bir kalbi tamamen ele geçirdiğinde ilk yaptığı şey korku ve utancı o kalpten silmektir. İşte bu yüzden Altisidora hiç utanmadan arzularını belirtti. Benim gönlümde merhametten çok şaşkınlık yarattı. Feci bir zulüm, dedi Sancho. Duyulmamış bir nankörlük. Ben kendi adıma diyebilirim ki o kızın ilk sevda sözünde teslim olur, kızın kölesi kesilirdim. Vay orospu çocuğu. Bu ne biçim mermerden bir kalp, bronzdan bir gönül ve harçtan ruh. Ama o kızın zat-ı âlinizde ne bulup da böyle teslim olduğunu, köleleştiğini anlamıyorum. Hangi yakışıklılık, hangi cazibe, hangi zarafet, hangi yüz, bunların hangileri tek tek veya bir arada aşık etti kendisini? Doğruya doğru birçok kere zat-ı âlinize tepeden tırnağa uzun uzun baktım. Benim gördüğüm şeyler insanı aşık etmekten ziyade irkiltir. İnsanı aşık eden şeylerin en önemlisi, en birincisi güzelliktir dendiği için de zat-ı âlinizde hiçbir güzellik olmayınca zavallı kız neye aşık oldu bilemiyorum. Şunu bil ki Sancho, diye cevap verdi Don Quixote, iki tür güzellik vardır. Ruh güzelliği ve vücut güzelliği. Ruh güzelliği akılla, namusla, dürüstlükle, cömertlik ve terbiye ile kendini gösterir. Bütün bu meziyetlerde çirkin bir adamda toplanmış olabilir. İnsan dikkatini vücut güzelliğine değil, bu güzelliğe yönelttiği zaman da şiddetli, derin bir aşk doğar. Ben yakışıklı olmadığımı açıkça görüyorum Sancho. Ama çarpık olmadığımı da biliyorum. Dürüst, şerefli bir erkeğin eğer saydığım ruh güzelliklerine sahipse sevilmesi için bir hilkat garibesi olmaması yeterlidir. Bu şekilde konuşarak yol kenarındaki bir ormana girmekteydiler ki birdenbire hiç beklenmedik bir anda Don Quixote ağaçlar arasına gerilmiş yeşil ipliklerden bir ağa dolanmış buldu kendini. Bunun ne olabileceğini tahmin edemeyerek Sancho'ya dedi ki, "Bana öyle geliyor ki Sancho, bu ağlar hayal edilebilecek en değişik serüvenlerden biri olmalı. Bahse girerim, peşimi bırakmayan büyücüler, Altisidora'ya karşı takındığım sert tavrın intikamını almak için beni bu tuzağa düşürüp yolumdan alakoymak niyetindeler. Kendilerini temin ederim, bu ağ yeşil iplikten değil de sert elmastan yapılmış olsaydı, kıskanç demirci tanrının Venüs'le Mars'ı düşürdüğü zincirli ağdan daha sağlam olsaydı bile, ben yine onu sazdan, pamuk ipliğinden yapılmış gibi koparırdım. Tam ilerleyip ağı yırtmak, boydan boya koparmak üzereydi ki, ansızın ağaçların arasından iki tane çok güzel çoban kızı çıktı, karşısına dikildi. Çoban olmasalar da en azından çoban kıyafeti giymişlerdi. Ama kepenekleri, etekleri nadide brokardandı. Kabarık etekleri dalga dalga işlemeli, altın rengi ipektendi. Sırtlarına dökülen salık saçları, güneşin ışınlarıyla rekabet edebilecek sarılıktaydı ve yeşil defneyle kırmızı horoz ibiğinden örülmüş birer çelenkle taçlandırılmıştı. Yaşları görünüşe bakılırsa ne 15'ten azdı ne de 18'den fazla. Bu görüntü Sancho'yu afallattı, Don Quixote'yi şaşırttı, güneşi durdurup baktırdı ve dördünü de hayranlık dolu bir sessizliğe gömdü. Nihayet çoban kızlarından biri sessizliği bozup Don Quixote'ye dedi ki, "Saygıdeğer şövalye, lütfen durun ve ağımızı koparmayın. Bu ağ buraya sizi tuzağa düşürmek için değil, bize eğlence olsun diye gerildi. Ağı buraya niçin geldiğimizi ve kim olduğumuzu nasılsa soracağınızı bildiğim için kısaca açıklamak istiyorum. Buradan yaklaşık 2 fersah uzaklıktaki Çok sayıda asılzade ve zenginin yaşadığı köyümüzde, çok sayıda arkadaş ve akraba arasında, herkesin oğullarını, karılarını, kızlarını, komşularını, dostlarını ve akrabalarını alıp eğlenmeye buraya gelmesi kararlaştırıldı. Burası bütün bu civarın en hoş yerlerinden biridir. Köyün genç kızları ve delikanlıları olarak bizler çoban kıyafetleri giyip burayı yeni bir Arkadya haline getirdik. İki tane eglog ezberledik. Biri ünlü şair Garcilaso'nun, öteki de değerli şair Camões'in. Üstelik de kendi dilinde Portekizce. Henüz temsil etmedik. Buraya dün geldik. Bütün bu çayırları sulayan güzel bir derenin kenarına, ağaçların arasına kır çadırı dedikleri çadırlardan kurduk. Dün gece de bizim gürültümüzden ürken saf kuşlar takılsın diye bu ağaçların arasına bu ağları gerdik. Saygıdeğer efendim, misafirimiz olmak isterseniz sizi cömertçe, kibarca eğlendiririz. Çünkü şu anda burada sıkıntıya, hüzne yer yok. Kız konuşmasını bitirip sustu. Don Quixote de şöyle cevap verdi. Güzeller güzeli hanımefendi, eminim ki Aktayon birdenbire Diana'yı derede yıkanırken gördüğünde, benim sizin güzelliğinizi gördüğüm zaman kapıldığım şaşkınlık ve hayranlığı hissetmemiştir. Eğlencelerinizi övgüyle, tekliflerinizi de minnetle karşılıyorum. Size herhangi bir hizmette bulunabilirsem, yerine getirileceğinden hiç şüphe duymadan emredebilirsiniz. Çünkü benim mesleğim her tür insana, bilhassa sizler gibi soylu kimselere minnet ve yardımseverliğimi göstermektir. Herhalde küçük bir alanı işgal eden bu ağlar bütün yeryüzünü sarsaydı dahi, ben onları koparmadan geçmek üzere yeni dünyalar bulurdum. Bu mübalağalı sözlerime biraz olsun inanmanız için hiç değilse şunu belirtmek isterim ki, bu sözü veren La Mançalı Don Quixote'dir. Bilmem bu ismi hiç işitmiş miydiniz? Ah canım arkadaşım, dedi bunun üzerine öteki kız, ne kadar talihliyiz. Bu karşımızdaki beyefendiyi görüyor musun? Kendisi dünyanın en yiğit, en aşık, en kibar şövalyesidir. Kahramanlıklarını anlatan, benim de okuduğum kitap yalan söylemiyorsa tabii. Bahse girerim, yanındaki şu adamcağız da silahları Sancho Panza, dünyanın en komik adamıdır. Doğru, dedi Sancho. Ben Zat-ı Ali'nizin dediği o komik silahtarım. Bu beyefendi de öyküsü yazılan dediğiniz La Mançalı Don Quixote'nin ta kendisi ve benim efendimdir. Ay, dedi öteki kız. Sevgili arkadaşım, kendisine yalvaralım da kalsın. Ailelerimiz de bayılacak buna. Senin dediğin gibi ben de cesaretinin, hoşluğunun metini işittim. Üstelik de gelmiş geçmiş en vefalı aşık diye biliniyor. Sevgilisi Dulcinea del Toboso bütün İspanya'nın en güzel kadınıymış diyorlar. Bunu söyleyenler haklı, dedi Don Quixote. Ancak sizin eşsiz güzelliğiniz buna şüphe düşürebilir. Saygıdeğer hanımlar, beni alıkoymak için nafile zahmet etmeyiniz. Çünkü mesleğimin kaçınılmaz zorunlulukları hiçbir yerde durup dinlenmeme izin vermiyor. Bu sırada çoban kızlarından birinin ağabeyi, dördünün bulunduğu yere geldi. O da genç kızlar gibi nadide kumaşlardan çoban giysilerine bürünmüştü. Kızlar yanlarındaki beyefendinin La Mançalı yiğit Don Quixote, öbürünün de silahları Sancho olduğunu söylediler kendisine. Delikanlı da kitabı okumuş olduğundan Don Quixote'yi biliyordu. Yakışıklı çoban kendisini şövalyenin hizmetine sunarak çadırlarına gelmesini rica etti. Don Quixote de sonunda teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Bu arada avcılardan ürkerek kaçan kuşlar ağların rengine kanıp tuzağa düşmekte, ağlar çeşit çeşit kuşla dolmaktaydı. Bu arada 30'dan fazla insan da orada toplandı. Hepsi alımlı çoban kıyafetleri içindeki erkekli kadınlı grup, anında yabancıların Don Quixote ile silahları olduklarını öğrendi. Kendilerini basılmış olan öyküden tanıdıkları için buna çok memnun oldular. Çadırlara vardıklarında mükellef tertemiz sofraların kurulmuş olduğunu gördüler. Don Quixote'ye baş köşeyi sunarak şereflendirdiler. Hepsi onu seyrediyor, baktıkça şaşırıyorlardı. Nihayet sofralar kaldırıldıktan sonra Don Quixote gayet ağırbaşlı bir tavırla konuştu. İnsanların işlediği en büyük günah, kimilerine göre kibirlilikse de, ben nankörlüğün en büyük günah olduğu kanaatindeyim. Cehennemin nankörlerle dolu olduğu söylentisi de bu düşüncemi doğrulamakta. Ben aklımı kullanmaya başladığım andan itibaren, elimden geldiğince bu günahtan kaçınmaya çalışmışımdır. Bana yapılan iyilikleri iyilik yaparak ödeyemiyorsam, iyi dilekle, bu da yetmediğinde ilan ederek karşılık vermeye çalışırım. Gördüğü iyilikleri ifade eden, ilan eden kişi, mümkün olsa iyilik yaparak karşılık vereceğini de göstermiş olur. Çünkü iyilik yapanlar genellikle iyilik görenlerden daha üstün kimselerdir. Bu sebeple de Tanrı herkesten üstündür. Çünkü herkesten daha vericidir. İnsanoğlunun armağanları Tanrı'nın armağanlarına katiyen yetişemez. Bu imkansızlığı ve eksikliği de bir bakıma minnet tamamlar. Ben de bana gösterdiğiniz lütuflara aynı şekilde karşılık veremeyeceğimden minnetimi belirtmek için kısıtlı imkanlarım ölçüsünde elimden geleni sunuyorum. Zaragoza'ya giden bu ana yolun ortasında 2 gün boyunca bu çoban rolündeki 2 hanımın, düşüncelerimin tek hakimi eşsiz Dulcinea del Toboso hariç, dünyanın en güzel, en nazik genç kızları olduklarını ısrarla iddia edeceğim. Beni dinleyen kadın erkek herkesin yüksek müsaadelerine sığınarak söylüyorum. Efendisini büyük bir dikkatle dinlemiş olan Sancho Panza, bu konuşmanın üzerine kendisini tutamayıp haykırdı. Nasıl olur da bu dünyadaki bazı kimseler, efendimin deli olduğunu söylemeye, hatta buna yemin etmeye cüret ederler? Saygıdeğer çobanlar, zat-ı alilerinize sorarım. Ne kadar akıllı, ne kadar tahsilli olursa olsun, efendimin söylediklerini söyleyebilecek bir tek köy rahibi var mıdır? Yiğitliğiyle ne kadar şöhret kazanmış olursa olsun, efendimin yaptığı teklifi yapabilecek tek bir gezgin şövalye var mıdır? Don Quixote öfkeden kıpkırmızı kesilmiş bir yüzle Sancho'ya döndü ve dedi ki, ''Ey Sancho, bu koca dünyada senin sırılsıklam aptal, üstelik de fesat ve düzenbaz olmadığını söyleyebilecek bir tek kişi var mıdır?'' Benim sözüme karışmanı, akıllı mı aptal mı olduğum konusunda fikir yürütmeni kim söyledi sana? Sus ve sakın bana cevap verme. Rosinante'nin eğeri üzerinde değilse derhal eğerle. Teklifimi gerçekleştirmek üzere yola çıkalım. Haklı olduğum için bana karşı çıkmaya çalışacak olan herkesi şimdiden mağlup sayabilirsin. Bu sözleri söyledikten sonra büyük bir şiddet ve öfkeyle oturduğu yerden kalktı. Hazır bulunanlar hayrete düşmüşlerdi. Onu deli mi akıllı mı sayacaklarını bilemiyorlardı. Böyle bir işe girişmesine gerek olmadığı konusunda kendisine ısrar ettiler. Minnettarlığını kabul ettiklerini, yiğitliğinin anlaşılması için herhangi bir şey yapması gerekmediğini söylediler. Kahramanlıklarının anlatıldığı kitapta sayılan yiğitlikleri yeterliydi. Bütün bunlara rağmen Don Quixote niyetinden vazgeçmedi. Rosinante'nin üzerine bindi. Kalkanını göğüsleyip mızrağını da alarak yeşil çayırdan fazla uzakta olmayan ana yolun ortasına dikildi. Sancho kara kaçanın üzerinde onu izledi. Bu gururlu ve hiç görülmedik iddianın nereye varacağını merak eden çobanlar kalabalığı da onun peşinden gitti. Don Quixote dediğim gibi yolun ortasına dikildikten sonra havaya doğru haykırdı. Ey bu yoldan geçen, önümüzdeki 2 gün içinde geçecek olan yolcular, şövalyeler, silahtarlar, yayalar ve atlılar. Şunu bilin ki, gezgin şövalye La Mançalı Don Quixote, ruhumun efendisi Dulcinea del Toboso haricinde, dünyanın bütün güzelliklerinin ve nezaketinin, bu çayırlarla ormanlarda yaşayan perilerin güzelliğine ve nezaketine erişemeyeceğini iddia etmek üzere burada bulunmaktadır. Aksini düşünen varsa gelsin, ben burada hazır bekliyorum. Aynı sözleri 2 kere tekrarladı. İkisinde de duyan bir maceracı olmadı. Ama olayları giderek iyiye götüren talihi, kısa bir süre sonra kalabalık bir insan topluluğunu karşısına çıkardı. Hepsi atlıydı. Kimilerinin ellerinde mızraklar vardı ve düzensiz, sıkışık bir halde hızla ilerliyorlardı. Don Quixote'nin yanındakiler, gelenleri daha yeni görmüşlerdi ki, sırtlarını dönüp yoldan iyice uzaklaştılar. Orada beklemenin tehlikeli olacağını anlamışlardı. Bir tek Don Quixote, korkusuz bir yürekle kıpırtısız bekliyordu. Sancho Panza ise Rosinante'nin sağrısını kendisine kalkan edinmişti. Mızraklı kalabalık yaklaştığında diğerlerinden biraz daha önde giden biri bağırarak Don Quixote'ye dedi ki: "Yoldan çekil kör şeytan, yoksa bu boğalar seni paramparça eder." "Haydi oradan serseriler," diye cevap verdi Don Quixote. "Benim karşımda Harama kıyılarında yetişen en azgın boğalar bile duramaz. Benim burada ilan ettiğim şeyin doğru olduğunu gözü kapalı itiraf edin rezil herifler. Yoksa hepinize savaş ilan etmiş sayılırım." İnek çobanı cevap vermeye, Don Quixote de istese bile yoldan çekilmeye vakit bulamadı. Azgın boğalar ve uysal öküzler sürüsü, inek çobanları ve ertesi gün boğa güreşlerinin yapılacağı köye, boğaları kapatmaya götüren diğer insanlardan oluşan kalabalıkla birlikte, Don Quixote, Sancho, Rosinante ve Karakaça'nın üzerine basıp geçtiler. Dördünü de yerlerde sürüklediler. Sancho'nun pestili çıkmış, Don Quixote dehşete düşmüş, Karakaçan perişan olmuş, Rosinante de epeyce hırpalanmıştı. Ama sonunda hepsi ayağa kalkabildiler. Don Quixote aceleyle, sendeleyip tökezleyerek sürünün arkasından koşup haykırmaya başladı. "Durun, bekleyin haydutlar sürüsü. Sizi bekleyen bir tek şövalye. Üstelik de kaçan düşmanın yoluna halı serilir diye düşünenlerden değil." Ama bu haykırışlar aceleyle yol alan sürüyü durduramadı. Don Quixote'nin tehditleri umurlarında bile olmadı. Sonunda Don Quixote yorgunluktan durup yolun ortasında oturdu. İntikamını alamadan öfke içinde Sancho, Rosinante ve Karakaça'nın gelmelerini beklemeye koyuldu. Geldiklerinde efendi ve hizmetkarı tekrar hayvanlarına bindiler ve sahte Arkadya ile vedalaşmadan memnuniyetten çok utançla yollarına devam ettiler. 59. Bölüm. Don Quixote'nin başına gelen serüven sayılabilecek harika olaya dair. Boğaların münasebetsizliği yüzünden toza bulanan, bitap düşen Don Quixote ile Sancho'nun imdadına serin bir ağaçlıkta buldukları berrak ve temiz bir pınar yetişti. Karakaçan'la Rosinante'yi serbest, gemsiz bırakan bitkin efendi ile hizmetkarı pınarın kenarına oturdular. Sancho heybelerindeki kilere başvurarak içinden kendisinin katık dediği yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkaladı. Don Quixote yüzünü yıkadı. Bu şekilde serinledikten sonra kırılan cesaretlerini biraz toparlayabildiler. Don Quixote öfkesinden hiçbir şey yiyemiyor, Sancho da kibarlığından önündeki yiyeceklere dokunmaya cesaret edemeyip efendisinin açılış yapmasını bekliyordu. Ama efendisinin hayallere dalarak ağzına ekmeği götürmeyi akıl edemediğini görünce Sancho hiçbir şey söylemeden terbiyesizliği ele aldı ve önündeki peynir ekmeği midesine indirmeye koyuldu. "Ye dostum Sancho," dedi Don Quixote. "Canını besle. Bu benden çok senin için önemli. Beni bırak, kaygılarımın ve dertlerimin ağırlığıyla öleyim. Ben Sancho ölerek yaşamak için doğmuşum, sense yiyerek ölmek için. Söylediklerimin doğru olduğunu anlamak için öykümün kitaplara basıldığını, silahşörlükle şöhret yaptığımı, daima terbiyeli olduğumu, prensler tarafından sayıldığımı, genç kızların peşime düştüğünü düşün. Bütün bunların sonunda yiğitliğimle, kahramanlıklarımla alkışlar, zaferler ve çelenkler kazanmayı umarken bu sabah pis ve kaba hayvanların ayakları altında ezildim, sürüklendim, çiğnendim. Bunu düşündükçe dişlerim köreliyor, ellerim uyuşuyor, iştahım tamamen kaçıyor. Kendimi ölümlerin en zalimine, açlıktan ölmeye terk etmeyi düşünüyorum. O zaman dedi Sancho hızla çiğnemeye ara vermeden, atın ölümü arpadan olsun deyişini doğrulamamış olursunuz. Ben doğrusu kendimi öldürmeyi düşünmüyorum. Aksine deriyi istediği yere kadar uzatmak için dişleriyle çeken ayakkabıcı gibi hayatımı Tanrı'nın belirlediği sona kadar yiyerek çekmeye niyetliyim. Şunu bilin ki efendim, zat-âliniz gibi intihar etmeyi istemek deliliklerin en büyüğüdür. Bana inanın ve yemeğinizi yedikten sonra şu yeşil çimenden yatağa biraz uzanın. Göreceksiniz uyandığınızda nasıl hafiflemiş olacaksınız. Don Quixote Sancho'nun sözlerini bir sersemden çok bir filozofa yakıştırarak dediğini yaptı ve dedi ki: Ey Sancho, şimdi söyleyeceğim şeyi benim hatırım için yapmaya razı olursan tesellim daha muhtemel, sıkıntılarım daha az olur. Senden istediğim şu: ben senin tavsiyene uyup uyurken sen buradan biraz uzaklaşıp etlerini açarak Rosinante'nin dizginleriyle Dulcinea'nın büyüsünün çözülmesi için gerekli 3000 küsur kırbacın 3 veya 400'lük taksidini vur kendine. O zavallı hanımefendinin senin ihmalin yüzünden büyü etkisinde kalması gerçekten çok yazık. Bu konuda söylenecek çok şey var dedi Sancho. Şimdilik ikimiz de uyuyalım. Sonra ne olacağını Tanrı bilir. Zat-âlinize şunu söylemek isterim ki, insanın soğukkanlılıkla kendini kırbaçlaması zor bir iş. Hele kırbaçlar iyi beslenmemiş bir vücuda indiği zaman. Senyora Dulcinea sabırlı olsun. Hiç beklemediği bir anda beni kırbaçtan kalbura dönmüş halde görecek. Hayat ölene kadar devam eder. Demek istiyorum ki ben hala hayattayım, sözümü tutmaya da niyetliyim. Don Quixote Sancho'ya teşekkür edip bir şeyler yedi. Sancho birçok şeyler yedi ve sonra ikisi de uykuya yatıp ezeli yoldaşları ve dostları Rosinante ile Karakaçan'ı keyiflerince serbestçe otlamak üzere çimenlik bir tek çayıra saldılar.